Ayrım 22.
Hepimizin amacına uyan acelesiz ayrılış toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılarda adı artık anılmayan ama yokluğu bütün şiddetiyle duyulmaya başlayan biri varsa o da Justin. Bir dünya savaşının tarihin koridorlarından sürüne sürüne bize doğru geldiği apaçık ortada. Birbirimizden ve yaşamdan beklentilerimiz artıyor. Kararan havada dolaşan iç bayıltıcı kan kokusu insana bir telaş, bir saftilik, bir boşluk duygusu veriyor. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Çirkinliklerinden nefret eder olduğum büyük evdeki şamdanlar dostuma güle güle demek için toplanmış kalabalığın üstünde parlıyor. Herkes orada. Artık çok iyi tanıdığım bütün yüzler, bütün öyküler. Siyahlar giymiş Sveva, sarılar içinde Clea, Gaston, Claire gibi. Son birkaç hafta içinde Nesim'in saçlarında hafif hafif akların belirdiğini fark ediyorum. Ptolemeo ile Fuat eski sevgililerin canlılığıyla dolaşıyorlar. Bütün çevremde İskenderiyelere özgü o canlılık var. Bükülmüş ince cam kadar kırılgan, boş konuşmalarda bir yükselip bir alçalıyor. İskenderiye'nin son derece şık tehlikeli kadınları, kendisiyle dost olmalarına izin vererek gönüllerini kazanmış birine güle güle demek için buradalar. Pombala gelince eskisinden daha şişman, mesleğinde yükseleli kendinden daha emin. Yüzü Nero'nun yüzünü andırır oldu. Sot vos yani alçak sesle benim için kaygılandığını söylüyor. Birkaç haftadır pek birbirimizi gördüğümüz yoktu. Öğretmenlik tasarımı ancak bu akşam öğreniyor. Bana kalırsa sen Avrupa'ya dönsen iyi edersin. Bu kent sende irade diye bir şey bırakmayacak. Yukarı Mısır ne verecek sana? Cayır cayır bir sıcak, toz, sinek ve süflü bir iş. Rimbaud musun Allah aşkına? Dedi. Kadehlerini kaldırmış içki yudumlayan yüzler birden çevremizi sarınca onu yanıtlayamadım. Ayrıca sevindim de çünkü söyleyecek sözüm yoktu. Başımı sallayarak uyursuz bir uyuşuklukla ona bakıyordum. Clea bileğimden yakalayıp beni bir kıyıya çekerek. Rusya'dan bir kart aldım. Filistin'de. Bir kibbutz'ta çalışıyormuş. Nesime söyleyeyim mi? Diye fısıldıyor. Evet. Hayır. Bilmem. Söyleme. Diyor. Öyleyse söyleme. Bana bir şeyler yazıp yazmadığını soramayacak kadar gururluyum. Çevremizdeki kalabalık değişik tonlardan, değişik vurgularla o eski şarkıyı söylüyor. For he is a jolly good fellow. Keyiften Pombal'ın yanakları pembe pembe oldu. Ben de şarkı söyleyenlere katılmak için bileğimi yavaşça Clea'dan kurtarıyorum. Kısa boylu başkonsolos Pombal'la ilgili el hareketleri yaparak ona yaltaklanıyor. Onun gidişine öyle seviniyor ki sanki yakın bir dostunun gidişine hayıflanıyormuş gibi görünmek için ne yapacağını şaşırdığı belli. İngiliz konsolosluğu grubu tüyleri dökülmüş bir Hindi ailesi gibi çok acıklı durumda. Madame de Venuta zarif, eldivenli elleriyle tempo tutuyor. Kara uşaklar, beyaz eldivenleri, tutulmuş aya benzeyen yüzleriyle konukların arasında oradan oraya seyirtiyorlar. Biri İtalya gibi ya da Fransa gibi bir yere gidecek olsa kendimi yeni bir yaşama başlamayı düşünürken buluyorum. Ama bu kez kent yaşamı değil, belki de Napoli koyunda bir ada düşünüyorum. Ama yaşamımda henüz çözülmemiş bir sorun varsa o da Justin değil Melissa sorunu. Ne tuhaf, geleceğim varsa her zaman onun elinde. Yine de bir takım kararlarla ya da hatta umutlarla bunu değiştirme gücünü kendimde bulamıyorum. Bizim tarihimizin bundan sonraki sığ gelişmeleri yeniden bir noktada buluşuncaya, yeniden adımlarımız uyuşuncaya kadar beklemem gerektiği kanısındayım. Bu belki yıllar alabilir. Belki bu gidişin yönü tersine döndüğünde ikimizin de saçları ağarmış olabilir. Ya da olayların gidişiyle büsbütün yıkılan bu ölü doğmuş umut yok olabilir. Kendime inancım öylesine az ki. Persevard'ın bıraktığı para hala bankada duruyor. Tek kuruşuna bile dokunmadım. O parayla şu dünyanın ucuz bir köşesinde 3-5 yıl yaşayabiliriz. Melissa hala neşeli, soğukkanlı mektuplar yazmayı sürdürüyor. Oysa ben onları yanıtlamakta çok güçlük çekiyorum. Durumumdan, tutumsuzluğumdan yakınma dışında hiçbir şey yazdığım yok. Şu kentten bir ayrılsam bu kadar güçlük çekmem. Yeni bir yol açılır. Ona içten mektuplar yazabilirim. Bütün duygularımı olduğu gibi söylerim. Hatta onun asla tam olarak anlayamayacağına inandığım şeyleri bile. Nesim, ilkbaharda dönüyorum diye yazmış Baron Tiblaut'ta. Alboasir'deki yazlığa yerleşeceğim. 2 yıl kadar işlerimi biraz gevşetmeye karar verdim. Uzun süredir çok çalıştım, değmez. Yüzünün mahzun solgununa karşın ondaki yeni sakinliği, istenç gevşemesini görmemek olanaksız. Belki de yüreği çılgın gibi ama hiç değilse sinirleri rahat. İyileşme döneminin güçsüzlüğü sürse de hasta olmadığı kesin. Bir süre sakin sakin konuşup şakalaşıyoruz. Er geç eskisi gibi dost olacağımız belli. Çünkü ikimiz de aynı ortak mutsuzluk sermayesini kullanacağız. Ben Justin diye söze başlar başlamaz sanki tırnağının içine diken batırılmış gibi soluğunu içine çekiyor. Filistin'den mektup yazmış diyorum. Hızlı hızlı başını sallayıp bana küçük bir el hareketi yapıyor. Biliyorum, onu izledik. Şimdilik şeye gerek yok. Ona mektup yazıyorum. Ne kadar isterse kalsın. Ne zaman isterse dönsün. Onu bu umuttan, bu umudun avucundan yoksun bırakmak aptallık olurdu. Ama artık asla eski koşullarda geri dönmeyeceğini biliyorum. Yazdığı mektupların her bir cümlesinden bu anlaşılıyor. Onun bırakıp gittiği yalnızca bizler değiliz. Daha çok kendi aklı için tehlike oluşturan bir yaşam biçimi. Kent, aşk, birlikte paylaştığımız ne varsa. Beyaz badanalı duvara başını dayayan Nesim'in boğazından fırlayan o hıçkırığı anımsayınca acaba Justin Nesim'e ne yazmıştı diye merak ediyorum. İlkbahar sabahlarının erken saatlerinde güneşin ilk ışıklarıyla uyanıp denizdeki yatağından çıkan adanın ıssız kumsalında yukarı Mısır'da geçirdiğim günleri anımsamaya çalışarak dolaşıyorum. Ne tuhaf, İskenderiye ile ilgili her şey belliğimde öylesine canlıyken o yitik dönemden pek az şey anımsıyorum. Belki de tuhaf değildir. İskenderiye'deki kent yaşamıyla karşılaştırılınca yeni yaşamım oldukça sıkıcı ve olaysız geçti. Okul çalışmalarının yoruculuğunu anımsıyorum. Ölülerin kemikleriyle beslendiği için bol ekin veren düz, bereketli tarlalarda yaptığım yürüyüşleri. Delta'dan denize doğru akan kapkara mille dolu şişman Nil ırmağını. Asalak kurtların kanlarını emdiği köylüleri. Onların paşavralarının altından vazgeçilmiş bir krallığın kanıtı gibi parlayan sabır ve soyluluklarını. Köyün makamlı sesle ayet okuyan yaşlılarını. Tek düzeliğe aldırmadan su dolabının ağır işleyen yuvarlağını döndüren gözü bağlı hayvanları. Dünya ne kadar da küçülebiliyor. Bu süre içinde hiçbir şey okumadım, hiçbir şey düşünmedim, hiçbir şey yapmadım. Okuldaki papazlar çok iyi insanlardı. Belki de ruhban sınıfından, Engizisyan kurulundan hoşlanmadığımı anladıkları için olacak, beni boş zamanlarımda rahat bırakıyorlardı. Kuşkusuz öğrenciler tam bir işkenceydi. Ama hangi duyarlı öğretmenin yüreğinde Tolstoy'un şu korkunç sözleri yankılanmaz? Ne zaman bir okula girip bir yığın yoksul, zayıf, pis ama gözleri pırıl pırıl parlayan, bazıları meleksi yüzlü çocuklarla karşılaşsam, sanki boğulan insanlar görmüş gibi telaşlanır, korkarım. Bütün mektuplaşmalar bana gerçek dışı göründüğünden Melisa'ya düzenli yazmıyordum. Ama o hiç aksatmadı. Clea'dan 1-2 kısa mektup aldım. Bir de hiç beklemediğim birinden, beni çok özlediği belli olan, ama bundan canı sıkılıyormuş gibi görünen Scobie'den geldi. Mektupları genellikle kırpık çüklüler diye alay ettiği Yahudilere karşı akıl almaz sövgülerle doluydu. Hünler yani Hünsalar diye nitelediği. Edilgin kulamparalara da sövmesi çok şaşırtıcıydı. Gizli servis işinin şapa oturduğunu öğrenince hiç şaşırmadım. Şimdi günün büyük bir bölümünü yatakta geçiriyormuş. Yanı başında bira şişesiyle birlikte. Ama yalnız da anlaşılan, bana yazmasının nedeni oydu. Bu mektupların bana yararı olmadı değil. Çünkü bendeki gerçek dışılık duygusu öyle boyutlara ulaşmış durumdaydı ki, bazen kendi belliğime bile güvenemiyor, İskenderiye diye bir kentin varlığından kuşkuya düşüyordum. Beni artık büyük oranda çekmeyen bir varoluşla bağlarımı bu mektuplar kuruyordu. İşim biter bitmez odamın kapısını kilitleyip yatağıma giriyordum. Yatağımın yanında yeşim taşından yapılmış bir kutunun içinde esrarlı sigaralar duruyordu. Yaşama biçimim belki herkesin dikkatini çekiyor, eleştirilere yol açıyordu. Ama işimde en küçük bir açık vermiyordum. Aşırı yalnızlık düşkünlüğünü de kimse bana çok göremezdi. Beni deliliğimden çıkarmak için Peder Rassi'nin bir iki girişimde bulunduğu doğru. Aralarında en zekisi, en duyarlısı oydu. Belki de kendi düşünsel yalnızlığını benimle hafifletmek istiyordu. Onun yaklaşma çabalarına karşılık veremediğim için bir bakıma üzgündüm. Ama giderek artan bir uyuşukluk illetine, düşünsel bir üşengeçliğe yakalanmıştım. Bu yüzden insanlarla ilişkiden kaçıyordum. Birkaç kez onunla birlikte ırmak kıyısında yürümüş, kendi konusunda, botanik konusunda hiç de sıkıcı olmayan, zekice konuşmaları dinlemiştim. Ama o dümdüz, mevsimlere duyarsız doğa bana artık hiçbir şey söylemiyordu. Güneş sanki bende hiçbir şeye karşı istek bırakmamış, hepsini kurutmuştu. Ne yemek, ne arkadaş, ne de konuşmak istiyordum. Yatağıma yatıp tavana bakmayı, öğretmenlerin kaldığı bölümden gelen sesleri dinlemeyi çok daha seviyordum. Peder Godin'in aksırıklıklarını, çekmeceleri açıp kapayışını, Peder Rassi'nin flütüyle birkaç müzik cümlesini döne döne çalışını, karanlık kilisede uyumlu sesler çıkarırken tozları dökülen orgun derin düşünceleri uğultularını. Ağır yüklü sigaralar zihnimi rahatlatıyor, kafamdan her türlü düşünceyi siliyordu. Bir gün avludan geçerken Gadiyar bana seslenerek telefondan istendiğimi söyledi. Bu sözlerin anlamını kavrayamıyor, kulaklarıma inanamıyordum. Bunca uzun bir suskunluktan sonra beni kim arayabilirdi? Nesim olmasın? Telefon müdürün odasındaydı. Ağır eşyalarla, süslü ciltlerle dolu sevimsiz bir odaydı. Hafif hafif cızırdayan telefon, almacı müdürün önündeki mürekkep kurutucağının üstünde duruyordu. Gözlerini kısıp, yüzünü ekşiterek, İskenderiye'den bir kadın arıyor, dedi. Melisa olması gerektiğini düşündüm. Ama tuhaf değil mi? Belliğimin bağlantısızlığı içinden apansız Clea'nın sesi çıktı. Yunan hastanesinden arıyorum. Melisa burada, çok hasta. Hatta belki de ölmek üzere. Ne yalan söyleyeyim, bu beklenmedik haber karşısındaki şaşkınlığım öfke biçiminde kendini gösterdi. Ama daha önce sana bildirmememe razı olmadı. Onu böyle hasta, bu kadar zayıf görmeni istemedi. Ama artık söylemek zorundayım. Hemen gelebilir misin? Gelirsen seni görebilir. Kendimiz tozlu kasabalarda, köylerde dura kalka ilerleyen gece treninde, sallana sallana giderken düşündüm bir an için. Pislik ve sıcak. Yolculuk bütün gece sürecekti. Godire'ye dönüp bütün hafta sonu için ayrılma izni istedim. Düşünceli düşünceli, olağanüstü durumlarda izin veriyoruz kuşkusuz, evlenmek gibi ya da bir hastanız olması gibi, dedi. Yemin ederim o evlilik sözünü edene kadar Melisa ile evlenmek hiç aklıma gelmemişti. Adi bavulumu yerleştirirken aklıma bir şey daha geldi. Yüzükler, Cohen'in yüzükleri. Kağıda sarılı olarak hala düğme kutusunda duruyordu. Bir süre karşılarına dikilip onlara baktım. Acaba insanlar gibi cansız şeylerin de mi yazgısı var diye düşündüm. Şu aşağılık yüzükler, diyordum. Bunca zamandır insan gibi burada bekleyip durdular. Bu sefil sonu, mariage de convenance, yani dengi dengine evlilik. Buradaki anlamıyla gerekli, zorunlu evlilik yapmak, zorununu duyan birinin parmağına takılmayı beklediler. O zavallıları da cebime koydum. Bellekte değişen geçmiş olaylar, öncenin ve sonranın ayrıntılarından, zamanın liflerinden, örtülerinden sıyrılmış olarak, tek başına görüldükleri zaman cilalanmış gibi pırıl pırıl parlıyorlar. Oyuncular da büyük değişikliğe uğramıyor değil. Sanki ağırlaşan gövdeler gibi belleğin derinliklerine ağır ağır batarlarken insan yüreğinin her katında onlara yeni bir değer biçiliyor. Melisa'nın hastalığına duyduğum şey acı değil, öfkeydi. Pişmanlıktan kaynaklandığını sandığım hedefi olmayan bir kızgınlık. Bütün belirsizliğine karşın gene de Melisa'nın imgeleriyle doldurduğum geleceğin geniş açısı şimdi onun yokluğuyla yok oluyordu. Beni besleyen şeylerin bunlar olduğunu şimdi anlıyorum. Bitmez tükenmez bir vakıf parası gibiydi benim için. İstediğim zaman başvurabileceğim bir hesap. Şimdi birden iflas bayrağını çekiyordu. Baltazar küçük arabasıyla beni istasyonda karşıladı. Kaba ama içten bir duygudaşlıkla elimi sıkarken heyecansız bir sesle ''Zavallı kız, dün gece öldü. Son çare olarak morfin yaptım.'' Evet, diyerek içini çekti. Bir yandan da bana göz ucuyla bakıyordu. Ağlama alışkanlığının olmaması çok kötü. İnsanı rahatlatır. Tuhaf bir rahatlama. Heyecanları derinleştirmek, onları arıtmak. Tatua Baltazar, sus. Seni seviyordu galiba. Biliyorum. Durmadan senden söz etti. Clea bütün hafta onun yanındaydı. Sus. Bu tatlı sabah havasındaki kadar kent bana hiç büyüleyici gelmemişti. Limandan esen ince rüzgar, kısa sakallı yanaklarımı öpen eski bir dosttu sanki. Palmiye ağaçlarının tepeleri arasından, çamur kulübelerle fabrikaların arasından Mareotis parlıyordu. Fuat Caddesi'ndeki dükkanlarda Paris'in bütün gösterişi, bütün yenilikleri vardı. Yukarı Mısır'da tam bir taşra olup çıkmışım. İskenderiye bana şimdi büyük bir kent merkezi gibi görünüyordu. Bakımlı bahçede dadılar çocuk arabalarını, çocuklar oyuncak çemberlerini sürüyorlar. Tramvaylar takırdaya gıcırdaya cambul cumbul ilerliyorlardı. Araba hızla yol alırken Baltazar, bir şey daha var. Melisa'nın çocuğu, yani Nesim'in. Ama galiba sen her şeyi biliyorsun. Yazlık sarayda şimdi. Küçük bir kız, dedi. Neredeyse unuttuğum kentin güzelliğinden öylesine sarhoşlaşmıştım ki bütün bunların anlamını kavrayacak durumda değildim. Belediye sarayının önüne mürekkep hokkaları, kalemleri, pullu kağıtlarıyla arzu harcılar oturmuştu. Tatlı tatlı sohbet edip kaşınıyorlardı. Kanapos yolunun uzun, kemikli omurgasını geçtikten sonra hastanenin bulunduğu alçak tepeciğe tırmandık. Asansörden çıkıp ikinci katın upuzun beyaz koridorunu arşınlamaya başladığımızda Baltazar hala konuşuyordu. Nesim'le aramda bir soğukluk doğdu. Melisa dönünce onu görmek istememişti. Çok insanlık dışı bulduğum bir tiksintiyle hem de. Anlaşılır gibi değil, bilmiyorum. Çocuğa gelince onu evlat edinmeye çalışıyor. Sanırım ondan nefret ediyor. Melisa'nın çocuğu yanında olduğu sürece Rusya'nın geri dönmeyeceğini düşünüyor. Bence, dedikten sonra konuşmasını yavaşlatarak şöyle sürdürdü. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Yalnızca aşkın gücünün başarabileceği o dehşet verici aktarım olayıyla Jussie'nin yitirdiği çocuk Nesim yoluyla kendisine değil Melisa'ya geri verildi. Anlıyor musun? Yavaş yavaş bende artmaya başlayan ürpertici tanıdıklık duygusu Cohen'in ölmek üzereyken yoklamaya geldiğim küçük odaya yaklaşmamızdan geliyordu. Hiç kuşku yok. Melisa da duvarın köşesindeki aynı dar demir karyolada yatıyor olmalıydı. Bu noktada hayat sanata öykünürse tıpatıp gerçeğe benzeyecekti. Yatağın çevresinde fısıl fısıl konuşan, örtüleri düzelten bir takım hasta bakıcılar vardı. Ama Baltazar'ın bir sözü üzerine hemen dağıldılar. İkimiz bir süre kapının ağzında kol kola durup içeri baktık. Melisa solgun görünüyordu, derisi çekilmiş gibiydi. Bantla çenesini bağlamışlar, gözlerini kapamışlardı. Sanki güzellik bakımı sırasında uyuyup kalmıştı. Gözlerinin kapalı olmasına sevindim. Bakışıyla karşılaşmaktan korkuyordum. Beyaz badanalı, koğuşun kocaman sessizliğinde bir süre onunla yalnız kalınca birden kendimi dayanılmaz bir utancın acısıyla kıvranırken buldum. Ölülere nasıl davranılacağını insan bir türlü bilemiyor. Öylesine domuzuna bir sağırlıkları, sertlikleri var ki İnsan sanki bir kralın karşısındaymış gibi ne yapacağını şaşırıyor. Elimle ağzımı kapayarak öksürdüm. Koğuşta aşağı yukarı dolaştım. Gözümün ucuyla ara sıra ona kaçamak bakışlar yöneltiyor, elinde çiçeklerle bana uğradığı günkü şaşkınlığımı anımsıyordum. Cohen'in yüzüklerini parmağına takmak isterdim ama bütün gövdesi sargılar içindeydi. İki kolu iki yanına yapışık, kas katı duruyordu. Bu iklimde cesetler öylesine çabuk çürüyor ki neredeyse tören yapmadan çarçabucak gömmek zorundalar. Dudaklarımı kulağına yaklaştırarak iki kez kararsız bir fısıltıyla Melisa dedim. Sonra bir sigara yakıp yatağının yanındaki sandalyeye oturarak yüzünü incelemeye başladım. Belliğime üşüşen, orada kimliklerini kazanan bütün öteki yüzleriyle karşılaştırıyordum. Onların hiçbirisine benzemiyordu ama gene de ötekileri daha güzelleştiriyor, noktalıyordu. Şu küçücük sarı yüz bir dizinin en sonuncusuydu. Onun ötesinde kilitli bir kapı vardı. Böyle zamanlarda insan istencin ölülerin yüzündeki mermer gibi dehşet verici dinginliğine uyacak bir hareket yapmak istiyor. Ama coşkuların dağarcığında hiçbir şey yok. Bir başka bağlamda Arnavutti şöyle yazıyor. Aşkın dört yüzü çok korkunç. Yatakta cansız yatana, Nesim çocuğu bırakırsa ben alacağım, dedim zihnimden. Bu anlaşma yapıldıktan sonra yüksek solgun alnından bir kez öpüp onu cenaze hazırlayıcılarının eline bırakarak çıktım. O odadan, o odanın özenli, çirkin sessizliğinden kurtulduğum için seviniyordum. Galiba biz yazarlar çok acımasızız. Ölüler aldırmaz. Bütün insanlık deneyiminin yüreğinde yatan bildirimi kazıp çıkaracak olsak, belki de bundan korkacak olan dirilerdir. Eski zamanlarda safra gereksinimi olan yelkenliler, anakaradan kaplumbağa alır, canlı canlı fıçılara doldururlardı. O korkunç yolculuktan sonra sağ kalanları da çocuklara ev hayvanı olarak satarlardı. Geri kalanların çürüyen cesetleri Doğu Hindistan limanlarında boşaltılırdı. Geldikleri ülkede onlardan daha pek çok vardı. Hapishaneden kaçmış bir mahkum gibi dolaşıyordum kentte, rahat, kaygısız. Beni bütün sıcaklığıyla kucaklayan Nemjemia'nın gözlerinde menekşe rengi yaşlar vardı. Beni kente tıraş etmek üzere oturttu. Her bir hareketinde avutucu duygudaşlık ve sevecenlik okunuyordu. Dışarıda, güneş ışığını içen kaldırımlarda, her biri kendi kişisel ilişkilerinin ve korkularının dünyasına kapanmış, ama benim düşüncelerimde, duygularımda yaşayanlara sonsuz derece uzak görünen İskenderiyeliler yürüyordu. Kent, kırıcı bir umursamazlıkla gülümsüyordu. Karanlıkla birlikte canlanan bir kokette, yani yosma gibiydi. Artık yapılacak bir tek şey kalmıştı, gidip Nesim'i görmek. O akşam kente geleceğini öğrenince sevindim. İşte zamanın beni bekleyen şaşırtmacılarından biri daha. Nesim, benim anılarımda yaşayan Nesim değildi. Bir kadın gibi yaşlanmıştı. Hem dudakları hem yüzü abaklaşmıştı. Sanki bir düzine gebelik geçirmiş gibi. Ağırlığını tabanlarına rahatça dağıtarak yürüyordu. Adımlarındaki o tuhaf esneklik kalmamıştı. Ayrıca kaygılı görünüşünün yanında yumuşak bir çekiciliği de vardı. Az daha onu tanıyamayacaktım. Budalaca bir yukarıdan bakışın yerini yaştan gelen hoş bir çekingenlik almıştı. Kenya'dan yeni döndüğünü söylüyordu. Ben bu yeni izlenimleri inceleyip kavramaya zaman bulamadan birlikte Etoile'e gitmeyi önerdi. Melisa'nın dans ettiği gece kulübü el değiştirmiş, öyle söyledi. Sanki onun gömüldüğü gün oraya gidişimizi bu hafifletebilirmiş gibi. Neye uğradığımı şaşırmama karşın hemen kabul ettim. Çünkü hem onun duygularını merak ediyordum, hem de çocukla ilgili işleri görüşmek istiyordum. O efsaneli çocukla. Dar, karanlık merdivenlerden kulübün parlak aydınlığına indiğimiz sırada içeriden bir bağırtı koptu. Kızlar hamam böcekleri gibi dört köşeden ona doğru koştular. Anlaşılan buranın sürekli müşterisi olarak tanınmaya başlamıştı. Yüksek sesle bir kahkaha atarak kollarını onlara açtı. Bu arada bana da onaylatmak ister gibi bakıyordu. Kızların birinin elini bırakıp ötekini avucuna alarak paltosunun göğüs cebine şehvetle bastırıyordu. Banknotlarla dolu kalın cüzdanının kabartısını gösteriyordu. Demek artık böyle cüzdan taşımaya başlamıştı. Bu davranışı beni bir anıya götürdü. Bir gece kentin karanlık sokaklarına dolaşırken yanıma gebe bir kadın yaklaştı. Ben ondan kurtulmaya çalışırken o elimi yakalayıp bana vereceği zevk konusunda bir fikrim olsun diye ya da belki paraya ne kadar gereksinimi olduğunu anlayayım diye şiş karnına bastırdı. Şimdi Nesim'e bakarken birden 8 aylık Jenny'nin titreşimli yürek atışlarını anımsadım.